Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Temmuz 2022 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Abdullah Uçar imzalı Kuşu Arayan Kalplere Şifa Niyetine başlıklı yazıyı sunacağız. Bihi. Ne ilginç hayatlar yaşıyoruz. Gökyüzündeki yıldızlar bu gece sönse, arkeoloji müzelerindeki eserler çöpe atılsa, paleontoloji alanında tarihi bir keşif yapılsa, dünyanın saklı bir köşesinde yeni bir ada veya yerli kabile keşfedilse, dünya dışı akıllı varlıklarla iletişim kurulsa, atom altı parçacıklarında alt parçacıkları keşfedilse, bir kara deliğin fotoğrafları çekilebilse, gündelik koşuşturmamızda neler etkilenir dersiniz? Etkilenir miyiz? İnsanlığın düşünce ve inanç tarihi, medeniyetlerin tarihi, insanlığın hikayesi akademik bir faaliyet dışında gerçekten umurumuzda mı? Böyle konuların hayatlarımızın herhangi bir alanında, gönlümüzde, hislerimizde bir yeri, bir iz düşümü var mı? Peki olmaması normal mi? Ah, bir astrofizikçi olsam, bir biyolog olsam, bir arkeolog olsam, bir antropolog veya bir sanat tarihçisi olsam da maddenin, canlılığın, insanın hikayesini öğrensem, bu hikayenin devamını yazsam, yeni keşifler yapsam diye hayal kuran gençler var mı? Eğer varsa da toplumun büyüyünce ne olacaksın, kaç para kazanacaksın sorusuna cevap verebilirler mi dersiniz? Biraz dursak mı? İyi kazanç sağladığımız bir meslek sahibi olup, o mesleğe hayatımızı adayıp ölene kadar ev taksidi ödeme telaşı sardı hepimizi. Gençlerimiz okula giderken gerçekten bilgi edinmek, öğrenmek için mi gidiyor, yoksa gelecek sınavda daha çok net yapmak için mi? Hayat sınavda öne geçmekten ibaret mi? Allah aşkına biraz dursak olmaz mı? Ne yapıyoruz? Kitaptaki ifadeyle nereye gidiyoruz? Günlük hayatlarımızda herhangi bir konuda niçin bilgi ediniyoruz dersiniz? Bir bilgiyi öğrenmek için en temel motivasyonumuz nedir? Fayda elde etmek desek yeri. Bu fayda öğrenme eylemimizin o kadar temelinde ki bir şey öğrenirken ne faydası var sorusunu sormadan duramıyoruz. Yani şöyle düşünüyor aklımız. Bir bilginin bana faydası yoksa bilmeme de gerek yok. Ben de sadece fayda için mi bilmeliyiz, fayda dışında daha erdemli bir varoluşsal temel olamaz mı diye soruyorum. Bu yazıda fayda için bilmek paradigmasından daha erdemli bir paradigmaya davet etmek istedim sizi. Bu yeni paradigmanın temeline şu ilkeyi koymayı teklif ediyorum. Allah'a karşı ancak bilenler haşyet duyar. Allah'a duyulan haşyet, hakikatin kuşatıcılığı karşısında kalbin derin bir sevgi ve saygıyla ürpermesi olarak anlıyorum şahsen. Yani işin içine huşu giriyor doğrudan. Allah'la ilişkimi haşyet üzerinden kurunca hayatımın her anında bir huşu hissediyorum. Bu ilişkide Rabbimizi sürekli teftiş eden ve cezalandıran bir ilah olarak değil de, kendisine duyulan haşyetten ötürü derin bir saygı, sevgi ve sorumluluk hissedilen bir ilah olarak tasavvur ediyorum. Bu bakış açısı onun Rahman ve Rahim sıfatlarıyla da daha uyumlu. Yukarıdaki ilkeye göre Allah'a karşı haşyet duymak ve huşuya ermek için anahtar eylem bilmek. Bu durumda bilme çabamızın temeline Allah'a haşyet duymayı, ona olan sevgi ve saygımızı artırmayı, kalpten bir huşu duymayı koysak olmaz mı? Peki neyi bilelim? Hangi bilgiler haşyetimizi artırır? Cevap uzakta değil, kitapta. Kitap bize neyi bilmemiz gerektiğini gösteren tabelalarla dolu. Devenin nasıl yaratıldığına bakmazlar mı sorusu bizi canlılığın ortaya çıkışını merak etmeye, üstlerindeki göğe bakmazlar mı sorusu astronominin derinliklerine, kendinden öncekilerin sonları ne olmuş gezip görmezler mi sorusu seyahat etmeye, arkeoloji ve antropolojiye sevk ediyor bizi. Ve daha nice soru, dünya kadar konu, hepsine ömür yetirmek mümkün mü? Çok şükür ki her şeyi bilmekle mükellef tutmuyor kitap bizi. Kendi ilgi alanımız hangi yöndeyse hakikatin işaretlerini orada aramak, haşyetimizi artırmak için yeniden bilmeye çalışmak kâfi. Zira hepimiz ortada öylece duran tekliliğe kendi anahtar deliklerimizden bakıyoruz. Hepimiz birbirimizin gördüklerine muhtaçız. Yapbozun parçalarını böylece bir araya getirip hakikati görebilecek, kalplerimizin aradığı imtihana erebileceğiz. Bilgilerimizi rastgele, bağlamdan kopmuş olarak edinirsek, onları akılda tutmak, ihtiyaç olunca geri çağırmak, en önemlisi de o bilgiyle haşyet duymak zor. Yeri belli olmayan eşyanın ev içinde yüzmesi gibi, bilgilerin aklımızda başıboş dolaşması sırtımıza yük. Üstelik bu yersiz yurtsuz bilgiler bizi bilge yapmıyor, huşu duygusu oluşturmuyor, malumat furuş bir insan yapıyor ancak. Malumat furuşluk da kibrimizi artırabiliyor. Halbuki huşu içeren bir bilgelik için bilginin zihnimizde canlı bir organizma gibi şekillenmesi gerekiyor. Bilgi dünyamızı bir odun yığını gibi değil, görkemli bir ağaç gibi tasavvur etmek gerekiyor. Malum her ağaç da başlangıçta bir fidan, zaman içinde dallanıyor, yeni sürgünler veriyor. Görkemli bir ağacın en tepesindeki yaprağın toprağın altındaki köklerle capcanlı bir ilişkisi var. Her dal bir öncekine bağlanıyor ve böylece ağacın gövdesinde birleşiyor. Bu durumda zihnimizdeki her bilginin bağlandığı bir önceki dalı öğrenip geçmişe yönelik izini sürmek bizi keyifli yolculuklara çağırıyor. Aklımıza gelen her bir soru bir daldan yeni bir bilgi dalı çıkarıyor. Hatta tüm dalları ortaya çıkaran sorulardır desek yeri. Şimdi ağaç metaforunu gerçek dünyaya transpoze edersek, benim bilgi ağacımın köklerini metafizik, gövdesini felsefe, gövdeden çıkan en büyük iki ana dalını da din ve bilim oluşturuyor. Sanatsa bir daldan ziyade köklerin, gövdenin ve tüm dalların birlikte oluşturduğu ahengi ve estetiği oluşturan şey. Bir bilgi ağacı üzerinden bilgilerimizi organize edince zihnimizdeki her bilginin yaprağın yerin altındaki köklere kadar bir seyir izleyebildiği canlı bir bilgi ağacı çıkıyor karşımıza. Bu sürekli büyüyen ve gelişen ağaç sürekli sorular üretiyor. Örneğin herhangi bir bilgiyi ele alalım. Dünya güneş sistemi içinde bir gezegendir. Bu bilginin bağlı olduğu dalları geriye doğru sorguladığımızda şu sorular çıkıyor karşımıza. Bu bilgiye biz nasıl eriştik? Doğru olduğunu nereden biliyoruz? Diğer gezegenleri ilk kim gözlemledi? Bunu nasıl yaptı? Ondan önce nasıl bir gökyüzü tasavvuru vardı? Galileo kimdi ve derdi neydi? Neden hayatını ev hapsinde geçirme pahasına dünyanın güneş etrafında döndüğünü savundu? Peki antik dünyada evreni nasıl düşünmüştü insanlar? Bizim eskilere tebessüm ettiğimiz gibi birkaç bin yıl sonraki insanlık bizim astronomi algımıza tebessüm eder mi? Hayatımızdaki pek çok bilginin hikayesini sorgular ve köklerine kadar inersek, İşte o bilgi ağacımızda müstesna yerini alıyor. Hatta o bilgiye dair yeni keşifler artık bizi heyecanlandırıyor. Örneğin geçtiğimiz birkaç ay önce insanlık ilk kez bir kara delik fotoğrafı çekti. Bu haşyetin izini sürenler için çok heyecan vericiydi. İnsanlık tarihinde bir keşfe şahit olmanın heyecanı sardı beni. Fotoğrafa bakınca kalbim ürperdi, tüylerim diken diken oldu. Acziyetimize bir kez daha şahit oldum. Yeni sorularla büyüyüp serpilen bu bilgi ağacı Allah'a karşı haşyetimi artırıyor ve hayatı daha renkli, keyifli, meraklı ve sorumlu yaşamamı sağlıyor. Böyle bakınca arkeoloji müzesi turistik bir gezinin ötesine geçiyor benim için. İnsanlığın hikayesini okumaya çalışıyorum bir lahdin duvarından. Göbekli Tepe bir başka anlam ifade ediyor benim için. Medeniyetler tarihi de başka bir yere oturuyor zihnimde. Hepsi insanlığın hikayesinden izler taşıyor. Bana kim olduğumu, yeryüzünde böbürlenerek yürümememi, insanlığın muazzam tecrübesi karşısında daha mütevazı durmamı ve düşünmemi, ibret almamı ve Allah'la daha gönülden ve huşu temelli bir ilişki kurmamı sağlıyor. Güneşe dokunan uzay aracını huşuyla takip ediyor, kampta gökyüzüne bir başka bakıyorum. Gölde kürek çekerken suyun azameti karşısında dahi küçücüklüğümü hissediyorum. Gezdiğim her yerde insanlığın hikayesinden ibretlik izler arıyorum. Bu da hayatımın her anını daha heyecanla, tarifi çok zor bir huşuyla yaşamamı sağlıyor. Daha ne olsun? Siz de buyurun, ziyade olsun. Abdullah Uçar imzalı Huşu Arayan Kalplere Şifa Niyetine başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak değerli dinleyenlerimiz. Ender Ekim'in kaleme aldığı Güzel Yaşlılık İstiyorum başlıklı yazıyla devam ediyoruz Sesli Dergi'ye. Birçoğumuz onlarca insanla aynı anda yolculuk yapıyoruz. Toplu taşıma olarak isimlendirilse de bu yolculuk, günümüzde herkes kendi aleminde. Kulaklık ve telefon yol boyu tek arkadaşımız. Bazen durup düşünüyorum, bunca insanın her biri farklı bir hikayeye sahip. Acaba şu an en mutlu olanı kim yahut en üzgün olanı? Yakın zamanda çocuğunu kaybeden var mı acaba? Nasıl bir acı bu? Evlilik arifesinde olan ve gönlünde baharı taşıyan kimler? Yaşlı olmak nasıl bir his? Çocuklar ağlayınca anneler ne hisseder? Düşünüyorum ama kimseyle konuşamıyorum. Bir zaman sonra ben de telefona hapsolmuş bir şekilde yolculuğuma devam ediyorum. Annem böyle değildi. Yolculuklarda o en yakınında bulunan hanımefendi bir yolcuyla hemen tanışır ve hasbihal etmeye başlardı. Uzun yolculuklar kısalır, belki de bir daha ömrü boyunca görmeyeceği insanların dertlerine ortak olur ve dertlerine onları ortak ederdi. Sevincini paylaşırdı bazen de. Şimdilerde bakıyorum da annem de eskisi gibi değil. Anneleri bile değiştiren dünyanın hızı karşısında başımızın dönmemesi mümkün müdür ki? Telefonuma daldığım bir an duydum ablaların konuşmalarını. Dikkatim ekrandan uzaklaştı. Mana arayışına çıktı gönlüm. Söylenen söz hikmet doluydu. Ben güzel yaşlılık istiyorum, çirkin değil. Menzilim Anadolu irfanı olacak sanırken kendimi bir kişisel bakım mağazası reyonunda bulacağım aklıma gelmezdi. Yüz maskeleriymiş gündemleri, avokadolu olan en iyisi. Yaşlanmanın ve kırışıklıkların kesin çözümü diyorlar. Yaşlanmanın çözümü mü olur be ablacığım diyemedim. Ruhumda oluşan kırışıklıklarıysa kendimden bile gizlemeye çalıştım. Sorular yağmaya başladı zihnime. Güzel yaşlılık nasıl olur? İnsan yaş aldıkça mı yaşlanır? Tecrübe rakamlara mı endekslidir? Modern dünyada maske kullanmadan yaşamak mümkün mü? Yüzünde maske olmayan var mı? Yaşlılık korkulacak bir şey mi? Tehlikesi kırışıklık mıdır? Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış itibarıyla tersine çeviririz, gücünü azaltırız. Hala düşünmeyecekler mi? Yasin Suresi 68. Ayet. İnsanoğlu zaman geçtikçe eskiyen, güç kaybeden, zayıflayan bir varlık. Hiçbir maske engelleyemez yüzümüzdeki yaşlılık izlerini. Hiçbir spor mani olamaz beli bükük piri fani olmamıza. Derimiz eskiyecek, aklımız daralacak, zihnimiz bulanacak, kural bu. Ama gönül bunun dışında, güzel yaşlılık da burada gizli. İki yolu var insanın, ya gönlüne ya gözüne çalışacak. Gözüne çalıştıkça doyumsuzluğu tadacak. Bir avuç toprak olsa da varacağı yer, dünyalar onun olsa doymayacak. Yaşlandıkça dünyaya olan ilgisi artacak. Gönlüne çalışanınsa aldığı her nefes bu dünyanın kirinden, pasından uzaklaşmaya, gönül ikliminde sonsuz deryalara doğru yol almaya vesile olacak. Allah müminlerin dostudur. Her dostluk gün geçtikçe güçlenir. Her yeni günde dostuna güvenin, bağlılığın artar. Allah'ı dost edinen için yaşlılık naz zamanıdır biraz da. Elim tutmuyor ama gönlüm seninle demektir. Secdeye varamıyor dizlerim ama senin için her bir nefesim diye haykırmaktır. Naz ve niyazda zirveleri yaşamaktır. Bir gün saçlarına ak düşmüş, dili dualı, beli bükük anneannemle namaz kılıyorduk. Benim namazım önce bitti. Namazda olduğunu unutmuş olacak ki yanında bulunan tesbihi bana uzattı. Sonra estağfirullah dedi ve namazına devam etti. Bilmiş tavırlarla anneanne dedim. Ne yaptın sen? Namazda tesbih verilir mi? Yüzü kırışık ama gönlü pürüzsüz yaşlı kadın bana baktı ve Allah'la dost olmanın, naz makamında olmanın, güzel yaşlılığın ne demek olduğunu gösterdi. Verilir evladım, Allah affeder. O eksiklerimi meleklerine tamamlatır. Benim Allah'ım bir tesbih için beni cennetinden kovmaz. Zaman geçecek ve bu gençlik bitecek. Allah'ım, ben de güzel yaşlılık istiyorum. Çirkin değil, siyah noktalardan arınmış bir gönlüm olsun. Benim Allah'ım beni cennetinden kovmaz, güvenine sahip bir dostluk bahşet bana. Zannımda cennet olsun, zannımda cemalin olsun. Gözlerim kapansa da gönlüm her daim sana açık olsun. Ender Ekim imzalı Güzel Yaşlılık İstiyorum başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da birliklerimize devam ediyoruz. Son olarak şimdi de bir mülakatı paylaşacağız. Haşim Akın imzalı Doktor Süheyl Hamide ile Yol, Yolcu, Menzil başlıklı mülakatı aktarıyoruz. Geçen ay bu sayfalarda sizlerle Tunus'un Kayravan şehrinden gelmiş, İslami Tebliğ Cemaatinden Dr. Süheyl Hamide ile yapılmış bir söyleşiyi paylaşmıştık. Devamının da bu ay geleceğini söylemiştik. Dr. Süheyl Hamide bizler için yine çok güzel tavsiye ve hayat düsturlarını sunacak. Sizi ayakta tutan ve sizi siz yapan neler var? Burada bir yapı var. Bunun temel düsturları nelerdir? Bizim 6 temel esasımız vardır. Gittiğimiz her yerde buna sarılırız. Bunlar bizim temel direklerimizdir. 1. Tevhid konuları. İbadet ettiğimiz Rabbimizi tanıtırız. O bizi gören ve bilendir. Bunun için onun bu sıfatlarını tanıtırız. Bunun yanında peygamber kıssaları, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan salih kullarının hayatları, sahabe-i kiramın mücadelesi bizim için çok önemlidir. Onun dışında Allah üzerine yapılmış tartışmalardan uzak durmayı tercih ederiz. Bizim konuştuğumuz konunun bir Müslümanın Müslümanlığını harekete geçirmesi lazım. Biz sadece Allah'a imanı ve Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ittibayı konuşuyoruz. Çünkü insanlar onun getirdiği dine güzel bir şekilde uyunca bu sefer Hristiyan ve Yahudilerden ve adetlerinden uzaklaşacaklar. Eğer sünnet orayı doldurmazsa o zaman Hristiyanların adetleriyle dolduracaklar. 2. 5 vakit namaz. 5 vakit namazın önemini sürekli vurgularız. Biz namazdan önceki ve sonraki sünnetlere, nafile namazlara çok önem veririz. Namaza imamla beraber başlamayı arzu ederiz. Yani istediğimiz zaman sallana sallana mescide gelmek değildir arzumuz. 3. Dini ilimler. Haram ve helalin öğrenilmesi gerekir. Müslümanların kendi hayatlarında ihtiyaç duyacakları bu bilgilerin mutlaka öğrenilmesi şarttır. Mescitlerde yaptığımız sohbetlerde bu konuya özel bir önem veriyoruz. Çünkü haram ve helal hassasiyetini kaybedenlerin bundan sonra kaybedeceği çok daha büyük şeyler olacaktır. Haram ve helali bilsin ki ona sarılsın. 4. Ancak ilmi artırırken zikrullahı da çoğaltmak gerek. Çünkü kim zikri çoğaltırsa o kibirden kurtulmuş olur. İlim sahibi olan bir Müslüman zikirden kaçmaz. Çünkü zikir ilmin kibrini yok eder. Eğer bir Müslümanda ilim var ama zikir yoksa onun kibre kapılma ihtimali çok yüksektir. Ama ilimsiz zikirse bir gaflettir. Bu da başka bir problemdir. Zikirsiz ilim kibirden başka bir şey getirmez. Biz burada zikri artırmayı her zaman ana düstur bildik. 5. Müslümanların arasında ikramı, kardeşliği ve yardımlaşmayı artırmak. Çünkü Müslümanlar birbirlerine yardım etmek zorundadırlar. Müslümanların kendi arasında ikramın ve sevgilerin artırılması gerekir. Bu konuda hepimizin bir gayreti olmalıdır. Çünkü biz Müslümanların kalplerinin Allah katında Kabe'den daha değerli olduğunu düşünüyoruz. 6. İhlas çok önemlidir. Zikir ve ibadetlerde ihlas olmalıdır. İhlas yoksa ameller de kabul edilmez. İhlas giderse ameller de gider. İhlasın olmadığı ameller boşa çıkar. Bir faydası da olmaz. Sürekli ihlasla dua etmeye çalışırız ki Rabbimiz yaptığımız amelleri kendi katında makbul eylesin. 7. Allah yolunda yola ve davete çıkmak. Allah'ın kullarını bu dini yayma, zikretme, önce nefislerinde tatbik etme, sonra da çevrelerine yayma konusunda gayret göstermeye davet ediyoruz. Böylece Allah'ın dini yeryüzünde yayılsın ve hakim olsun. Çünkü Hz. Muhammed'den sonra dünyaya yeniden bir peygamber gönderilmeyecektir. Nuh aleyhisselam öldü ve arkasından kendi dinine davet edecek bir davetçi bırakmadı. Onun vefatından sonra insanlar Allah'ın dininden döndüler. Oysa ki hepsi Müslümandı. Aynı şekilde İbrahim aleyhisselam yıllarca peygamberlik yaptı. Arkasında davetçileri olmadığı için insanlar ilahi dinden saptı. Ama son peygamber arkasında bu dinin davetçilerini bıraktı. Bunlar sizlerin ana düsturları ve çalışma metodunuz. Bunu sadece siz mi yapacaksınız? Tabii biz burada yetiştirdiğimiz insanları çevredeki köylere, kenar mahallelere gitmeye teşvik ediyoruz. Onlar da bazen birkaç günlüğüne, bazen birkaç haftalığına aynı şekilde gidiyorlar. Bunu teşvik ediyoruz. Elbette bu iş sadece bize has değildir. Mesela yatsı namazından sonra mutlaka biz Hayat-ü Sahabe'den bir bölüm okuruz. Çünkü onlarla rahatlıyoruz. Bizim İslami çalışma ve dayanışmaya olan arzumuz daha da artıyor. Biz olmasak bile Allah kendi dinini ikame edecektir. Bunları yapacak yepyeni insanları ortaya çıkaracaktır. Allah her şeye kadirdir. Önemli olan bizim bundan istifade edebilmemizdir. Peki kaçındığınız ve yapmayız dediğiniz esaslar da var mı? Sanki onlar da olmalı gibi. Biz dört konudan sakınırız. 1. Çevremizde hiç kimseyle kavgaya, tartışmaya, münakaşaya girmeyiz. 2. Ümmetin hastalıkları konusunda konuşmayız. Çünkü ümmetin hastalıklarını ne kadar çok konuşursak o kadar çok yayılır ve yerleşir. Konuşmadığımızda daha kolay çözüleceğini düşünüyoruz. Yani konuştukça insanların kalbi daha çok hastalanıyor. 3. Kesinlikle siyaset konuşmayız. Herkesin bu konuda bir görüşü vardır. Siyasi tartışmalar Müslümanların arasına girdiği zaman aralarındaki kırgınlığın, ayrılığın daha çok arttığını fark ediyoruz. Allah bizi ortak bir kelimede toplanmaya davet ediyor ve biz Müslüman kardeşlerimizi de ortak bir kelimeyi konuşmaya davet ediyoruz. Bunun dışında ayrılığa sebep olacak siyasi tartışmalara girmiyoruz. 4. Her birimiz ayrı bir bölgede yetiştik. Birimiz Hanefi, diğeri Şafii mezhebinden. Bu nedenle biz hiçbir şekilde mezhepler arasındaki farklılıkları gündeme getirmiyoruz. Bu konuların üzerine bir tartışma yapmıyoruz. Bunlar fıkhi meselelerdir ve bunların farklılığında bir hikmet ve bereket vardır. Her yıl yola çıkmak kolay olmasa gerek. Bunun maddi boyutu da var. Bunu nasıl çözüyorsunuz? Biz tüm yolculuklarımıza kendi mallarımız ve kendi bedenlerimizle çıkarız. Ben buraya kendi paramla geldim. Bunların hepsi de kendi imkanlarıyla geldiler. Biz kendi ailelerimize yetecek kadar bir şey bıraktık. Ailelerimiz biz dönünceye kadar onunla idare edebilecekler. Ve kendimiz bununla geldik elhamdülillah. Biz Tunus konusunda çok şey duyuyoruz. Diğer İslam beldelerini takip ederiz. Bourguiba, Zeynel Abidin, Bin Ali, Muhammed Gannouchi, bunları biliyoruz. Tunus'taki Müslümanların genel hali nasıldır? Tunus'ta dünyanın diğer ülkelerine benzer. Burada Müslümanlar yaşıyorlar. Nüfusun büyük çoğunluğu Müslümandır. Hepsi Müslüman olduğunu söylerler. İslam'dan çıkmadılar ama İslami yaşantıları maalesef zayıftır. Hristiyanlar bütün İslam ülkelerinde olan benzeri yozlaştırma çalışmalarına başladılar. Bu nedenle de Müslümanların dini yaşantıları zayıf ama hak gelince batıl mutlaka yok olacaktır. Biz çalışırsak onlar daha güzel olacaklar. Allah kendi dinine ve yolunda olanlara yardım edecektir. Türkiye'yi biliyorsunuz ve takip ediyorsunuzdur. Nasıl görülüyor oradan? Bak, bu arkadaşım Türk asıllıdır. Benim hanımım eski soyadı Türkiye. Diğerinin hanımının soyadı İstanbulidir. Aslında biz dinde kardeşiz ve eski bir Osmanlı bakiyesiyiz. Aynı zamanda da Türk'üz. Bu nedenle Türkiye'yi iyi takip ederiz. Birçok defa geldik. Türkiye'nin gelişmesi bizim gurur kaynağımızdır. Biz Tunus'a da bir Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesini bekliyoruz. Dua ediyoruz. Ama siz siyasetten uzaksınız, siyaset sevmiyorsunuz. Erdoğan siyasetle geldi. Siyaset konuşmuyoruz ama siyasetle uğraşanlar da var. Biz siyasi polemikleri sevmiyoruz. Yoksa Allah Resulü'nün hayatının siyaset olduğunu biliyoruz. Onun bütün yaşamı siyasetti. Ancak bugünkü siyasi konuşmaların Müslümanların arasındaki tefrikaya ve kırgınlıklara neden olduğunu görüyoruz. Yoksa siyasetten arındırılmış bir İslam düşünmüyoruz. Yani biz uzak kalmaya çalışıyoruz. Müslümanların büyük çoğunluğu siyaseti seviyorlar. Rabbimiz buyuruyor ki, siz kendi kendinizi değiştirmedikçe Allah sizi zorla değiştirmeyecek. Bu nedenle de biz halkın gönül dünyalarını ihya edeceğiz ama Erdoğan misali bir siyasetçinin de bize gelmesini arzu ediyoruz. Uzaktan duyduğumuz bir davetçi grubunu ve onların çalışmalarını tanıma fırsatı bulduk. Bu sebeple hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kayravan davetinizi unutmayacağım. Gerçi onlar beni Delhi'ye de davet ettiler. Değerli dinleyenlerimiz, Haşim Akın imzalı Dr. Süheyl Hamide ile Yol, Yolcu, Menzil başlıklı yazıyı, mülakatı paylaştık sizinle son olarak. Genç Dergisi'nin Temmuz 2022 sayısından aktardık yazılarımızı. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.